أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 19. mektup Mucizat Ahmedi Risalesi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 300 kadar mucizesinin anlatıldığı bir bahis. 15. işarette önce Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayvanlarla ilgili mazhar olduğu mucizeler, sonra sırasıyla ölülerle ilgili mucizeleri ve cinlerle ilgili mucizeleri ve melekelerle ilgili mucizelerinden bahsedilecek. Biz inşallah bugün hayvanat cinsiyle ilgili mucizelerini okumaya çalışacağız. Bunun girişi şöyle. Nasıl ki taşlar, ağaçlar, kamer, güneş onu tanıyorlar. Biri Allah Allah. Onu tanıyorlar. Peki tanıdıkları nasıl gösteriyorlar? Birer mucizesini göstermekle nübüvvetini tasdik ediyorlar. Böyle baktığımız zaman aslında kainattaki bütün enva çeşit varlıklar her biri kendi nevlerinden bazı birer örnekler göstermek suretiyle bir açıdan Peygamberimizin peygamberini tasdik etmiş oluyorlar. Mesela diyelim cinler taifesinden bazıları cinler adına, melekler taifesinden bazıları melekler adına, ağaçlar taifesinden bazıları ağaçlar adına. Böyle olunca kainattaki bütün türler birer örnek ve numune göndererek bir açıdan Peygamberimizin peygamberliğini o tür adına tasdik etmiş oluyorlar. Sanki hoş geldin ey Allah'ın elçisi, senin peygamberliğini tanıyoruz, tasdik ediyoruz ve kabul ediyoruz demiş oluyorlar. İşte mesela taşlar Peygamberimiz mübarek avucuna girmekle aynen insanlar gibi zikir ve tesbih etmek suretiyle, ağaçlar Peygamberimizin davetine icabet ederek yerlerinden sürünerek gelip toprağa yararak Peygamberin yanına karşısına gelip Esselamu Aleyke ya Resulallah diyerek, yine ay Peygamberimiz mübarek elinin işaretiyle ikiye parçalanmış, bir müddet durmuş, sonra tekrar birleşmiş. Yine güneş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü doğru çıkarmak için yer küresi vazifesini bir müddet durdurmuş, bir saat kadar. Çünkü Peygamberimiz demişti ki Miraç'tan döndüğünde sizin falan kafileniz yolda gelirken gördüm, filan zamanda burada olacak demişti. Ama o vakte beklediler, gelmesi gecikince Cenab-ı Hak Peygamberimizin sözünü doğru çıkarmak için yer küresinin yürüyüşünü durdurdu ve güneşi bir açıdan orada durmuş gösterdi. Böylece bütün varlıklar nasıl Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberliğini tasdik ediyorlar ve onu tanıyorlar ve kabul ediyorlar. Aynen öyle de hayvanat taifesi, ölüler taifesi, cinler taifesi, melaikeler taifesi o zat-ı mübareke tanıyorlar ve nübüvvetini tasdik ediyorlar ki onlar onu tanıdıklarını her bir taifesi bazı mucizatını göstermekle gösteriyorlar ve nübüvvetinin tasdikini ilan ediyorlar. Şu 15. işaretin 3 şubesi var. Birinci şubesi, hayvanat cinsi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıyorlar ve mucizatını da izhar ediyorlar. Şu şubenin çok misalleri var. Biz yalnız burada meşhur ve manevi tevatür derecesinde kat'i olmuş veya muhakkikini eğimmenin makbulu olmuş veya ümmet telakki bil kabul etmiş olan bir kısım hadiseleri numune olarak zikredeceğiz. Burada 3 tane dikkat çeken ifade var. Birincisi, bir defa ya çok meşhur bir rivayettir ya da manevi tevatür derecesindedir vereceğimiz örnekler. İkincisi, muhakkik dediğimiz hadislerin sahih derecelerini araştıran, bu peygamberimize ait midir, peygamberimize ulaşan bir söz müdür, bu konuda uzman olan, yetkili olan insanların yetkisinden geçmiş, onayından geçmiş. Bir de ümmeti Muhammed, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait olan bu rivayetin peygamberimize ait olduğu konusunda telakki bil kabul etmiş. Dolayısıyla vereceğimiz rivayetlerde bir şüpheye düşmeye gerek yok. Bunlar gerçekleşmiş mucizelerdir. Usul açısından 3 tane delil getirmiş oldu bize. Birinci hadise. Manevi tevatür derecesinde bir şöhretle Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, Ebu Bekir Sıddık ile küffarın takibinden kurtulmak için tahassun ettikleri Gâr-ı Hira'nın kapısında iki nöbetçi gibi iki güvercin gelip beklemeleri, çok meşhur olan ve hemen hemen her Müslümanın bildiği bir mucize. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir Efendimizle beraber hicret için yola çıktığında önce hemen yola çıkmıyorlar ki onları takip edenlerin takiplerinden kurtulalım diye. Dolayısıyla mağaraya sığınıyorlar. Tabii onlar iz sürerek, çok iz süren uzmanlar var o zaman. Gerek hayvanların bıraktığı gübrelerden, gerekse ayak izlerinden hareketle üzerinde kaç kişi vardı, hangi cins hayvandı vesaire, bunları bilecek kadar uzman insanlar vardı. Ve de böylece Peygamberimiz Aleyhisselam'ı takip ede ede ta mağaraya kadar geldiler. Peygamberimiz ile Ebu Bekir Efendimiz'in sığındığı mağaraya kadar. Hatta Ebu Bekir Efendimiz Peygamber Efendimiz'e zarar verilir endişesiyle bu endişesini dile getirince Peygamber Efendimiz "Korkma ya Ebu Bekir, Allah bizimle beraberdir" buyurmuştur. İşte o Allah Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ve mağaradaki arkadaşını mağaranın önüne iki tane güvercini bir muhafız asker gibi, yine örümcek ağını da çok sağlam bir kale gibi, tabiri caizse çelikten bir kale gibi, onun perdedar gibi harika bir tarzda kalın bir ağ ile mağara kapısını örtmesidir. Hatta Rüeysa-i Kureyş'ten Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın eliyle Gazve-i Bedir'de öldürülen Übey ibn-i Halef mağaraya bakmış. Arkadaşlar demişler, mağaraya girelim. O demiş, nasıl girelim? Burada bir ağ görüyorum ki Hazreti Muhammed tevellüt etmeden bu ağ yapılmış gibidir. Yani neredeyse Hazreti Muhammed daha dünyaya gelmeden önce bu mağaranın ağzına ağ örülmüş gibidir. Eğer orada insan olsaydı bu ağ böyle sağlam kalır ve orada iki tane güvercin durur muydu diyerek, bu iki güvercin işte orada duruyor, adam olsa orada dururlar mı demişler ve içeriye bakmadan, girmeden ayrılmışlar. Burada geçen Gâr-ı Hira meselesi sorulan bir konu. Yani bizim bildiğimize göre Peygamberimiz Aleyhisselam Sevr mağarasına sığınmışlardı. Burada Hira mağarası denilmesi nasıl açıklanabilir şeklinde bir soru geliyor. Bunun iki tane açıklaması var. Birincisi, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam önce Nur Dağı'na, yani Nur Dağı'nda olan Hira mağarasına geldikleri, daha sonra Sevr mağarasına, Sevr Dağı'na geçtikleri şeklinde. Dolayısıyla önce Nur Dağı'na uğramışlar, daha sonra Sevr Dağı'na gitmişler. Öyleyse bu olay Hira mağarasında olması bu açıdan bir sıkıntı görülmüyor. İkinci bir açıklama, ki Muhammed Hamidullah'ın İslam peygamberi isim eserinde buna temas ediliyor. Gar, mağara anlamına geliyor. Dolayısıyla buradaki Nur Dağı'ndaki Hira mağarası değil, Sevr Dağı'ndaki mağara kastedilmiş ve Hira ile mağara ismi ifade edilmeye çalışılmış. Bu açıdan bakıldığında bir çelişki olmadığı rahat bir şekilde söylenebilir. Öyleyse ya ilk olarak Nur Dağı'nda Hira mağarasına yöneldiler, orada bir müddet kaldıktan sonra öbür tarafa geçtiler denilecek, ya da Sevr mağarasının adı olarak burada gar ifadesi, Hira ifadesi kullanılmış şeklinde bir açıklama yapılabilir. İşte bunun gibi mübarek güvercin tayfesi Fethi Mekke'de dahi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın başı üzerinde gölge yaptıklarını İmam-ı Cell İbni Vehb naklediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sıcaktan korumak için sadece bulutlar değil, kuşlar da ona bir settari oluyorlar, tabiri caizse bir örtü oluyorlar, bir bulut gibi başının üzerinde. Bu durum tabi hem Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın bir ikramı ve ihsanı, hem de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la bulunan müminlerin imanını inkişaf ettiriyor. Eğer orada bulunan imanı zayıf olanlar ve yeni Müslümanlar varsa onları daha kuvvetli iman sahip olmalarına vesile oluyor. Ya da orada bulunan eğer bir münafık varsa, Müslüman olmadığı halde Müslüman olmuş görünenler varsa onların da ihlası ve samimi olarak imanı elde etmelerini vesile kılıyor. Ya da orada bulunan eğer gayrimüslimler, müşrikler, kafirler, Yahudi ve Hristiyanlar varsa onlara da Peygamberimizin peygamberin ispatı gösterilmek suretiyle belki birçoğunun İslam'a girmesine vesile kılınıyor. Kıyamete kadar da insanlığa ve ümmeti Muhammed'e Peygamberimizin peygamberlik delillerinden biri olarak aktarılıyor. Böyle çok yönlü Allah'ın bir lütuf ve ihsan demeti gibi, bir nimetler demeti gibi yani. Hem nakli sahih ile Hazreti Ayşe Sıddık'a haber veriyor ki, güvercin gibi dacin denilen bir kuş hanemizde vardı. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam hazır olsaydı hiç debelenmezdi. Sükutla dururdu. Yani Peygamberimiz eve girince onda bir sekinet, bir sükunet, bir sessizlik. Neden? Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam rahatsız edecek herhangi bir şeye girmiyor. Ve bu Ayşe validemizin dikkatini çekmiş. Bu hayvancağız Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam yok iken her tarafa koşar, gider, uçar, öter iken demek Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam gelince sessiz ve sakin bir şekilde Allah Allah. Hakikaten alınacak çok ibretlik bir olay. Biz Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın yanında yüksek sesle konuşulması yasaklanmış ayetleri her gün okuyoruz. Peygamberimiz yanında yüksek sesle konuşmak yasaklanmış. Ama Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın sünnetinin yaşanmadığı yerlerde durabiliyoruz. Allah'a isyan edilen yerlerde çekinmeden kalabiliyoruz. Hatta bazen utanmadan o büyük günahları işleyebiliyoruz. Dolayısıyla Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın emirleri karşısında son derece itaatkar, Allah-u Teala'nın yasakları karşısında da asla onlara iltifat etmemek ve o haram işlenen yerlerde durmamak gerekiyor. Yoksa Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın hem getirdiği din-i mübin İslam'a hem hayatıyla gösterdiği sünnet-i nebeviyeye saygısızlık olur ve haksızlık olur. Bakın bir kuş hayvan olduğu halde kuş iken, hayvan iken ne vakit Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam çıksaydı o kuş başlardı harekete, giderdi, gelirdi, hiç durmuyordu. Demek o kuş Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamı dinliyordu. Huzurunda temkin ile sükut ediyordu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurur ki bana verilen, getirilen bütün salavatları bizzati ben kendim işitirim. Allah bana işittirir. Çünkü ben kabrimde hayyim, diriyim ve sizlerden gelen bütün salavatları ben Allah'ın izniyle işitir ve kendim selamlarınızı, salavatlarınızı alırım buyuruyor. Çok dikkat etmek lazım. Yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın ruhaniyatı Allah'ın izniyle bizim yaptıklarımızdan haberdar olur. Onun ruhaniyatını memnun ve mesr edecek hal ve hareketleri de bulunalım diyerek hiç olmazsa bu kuştan aşağı düşmemek gerekiyor. İkinci hadise, 5-6 vecihle manevi bir tevatür hükmünü almış kurt hadisesidir ki bu kıssa-i acibe çok tariklerle meşhur sahabelerden nakledilmiş. Ez cümle Ebu Said el-Hudri ve Seleme İbnül Akva ve İbn Ebi Vehb ve Ebu Hureyre ve bir vaka sahibi çoban Uhban gibi müteaddi tarikler haber veriyorlar ki bakın bir olayı kaç sahabi aktarmış. Tabi bunların bir kısmı yazılı, bir kısmı sözlü, bir kısmı çok yerde o kadar çok anlatılmış ki o kadar çok insanlardan, tabiinden ve diğer ravilerden bize intikal etmiş, kitaplarımıza girmiş yazılı olarak da ve sözlü olarak da. Aktarıyorlar ki bir kurt keçilerden birisini tutmuş. Çoban kurdun elinden kurtarmış. Zip demiş. Yani kurt, Allah'tan korkmadın, benim rızkımı elimden aldın. Normalde kurt konuşmaz. Ağaç da konuşmaz. İnsanlar gibi yani. Taş da konuşmaz ama Allah dilerse konuşur. Nasıl ağzımızdaki et parçalarını Allah konuşturuyor. Öyleyse bizi konuşan Allah dilerse hayvanları da ağaçları da taşları da konuşturur. Fakat burada Allah-u Teala hem Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mucizesini gerçekleştiriyor, hem de o çobana Allah'ın özel bir ikramı. Allah'tan korkmadın mı, benim rızkımı elimden aldın? Çoban demiş, acayip, zip konuşur mu? Zip ona demiş, acayip senin halindir ki bu yerin arka tarafında bir zat var ki sizi cennete davet ediyor, peygamberdir, onu tanımıyorsunuz. Yani kurt, kurt olduğu halde, vahşi bir hayvan olduğu halde onun diliyle, onun fasih lisanıyla hem de insanların konuştuğu dil ile Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberliğini ilan ettiriyor ve o kabul ediyor ve o kurtlar namına temsilci olarak bütün kurtlar namına Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hoş geldin, safa geldin demiş gibi oluyor. Bütün tarikler kurdun konuşmasında müttefik olmakla beraber kuvvetli bir tarik olan Ebu Hureyre ihbarında diyor ki çoban kurda demiş. Hani insan merak ediyor böyle şeyleri. Peki son nasıl oldu? Böyle mi kaldı diye? Hayır, bunun başka bir tarihte açıklaması var. Çoban kurda demiş, ben gideceğim fakat kim benim keçilerime bakacak? Zip demiş, ben bakacağım. Çoban ise çobanlığı kurda devredip gelmiş. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı görmüş, iman etmiş, dönüp gitmiş. Zib'i çoban bulmuş. Zayiat yok. Bir keçi ona kesmiş. Çünkü ona üstatlık etmiş. Allah. İnsan isterse hayvanlardan, kuşlardan, taşlardan ders alır mı? Alır. Burada fiili bir uygulama görüyoruz. Tabii keçiyi bu şekilde canlı bir şekilde kurdun önüne atmak keçiye bir işkence olacağından normal Allah'ın emrettiği bir şekilde kesilmiş hayvan ve kurda o şekilde bir ikram olarak ihsan edilmiş Allah'ın lütfuyla. Evet. Yani insan isterse bir taştan ders alır. Evet. Güneşten ders alır. Yani o büyük kütle, dünyada milyonlar defa büyük olan o ateş kütlesi gökte direksiz nasıl duruyor? Yani o yanmak maddesi niye bitmiyor? Nereden geliyor onun gaz yağı, odun ya da içindeki maddeler niye bitmiyor? Yani insan ona baksa güneşin şöyle dediğini ders alabilir. Ey insan-ı aciz, ey küçük, ey hakir, ey aciz ve fakir insan. Ben bu büyüklüğümle, bu haşmetimle, şu boşlukta durmak suretiyle, durdurulmak suretiyle, şu yanmak maddelerim bitirilmemek suretiyle sana beni yaratan zatın varlığını ve yüce kudretini anlatmıyorum. Ve ben onun sözünden bir an olsun çıkmadığımı yaptığım işlerle göstermiyor muyum? Sen akıllı ve şuurlu bir varlık olarak Allah'ın emir ve yasaklarına uymaz, onu tanımaz isen benim gibi cansız bir varlıktan daha cansız ve daha camit olmaz mısın demiyor mu? Yani fiilen aslında bütün varlıklar bunu söylüyor. Yani ağaç demiyor mu? Ben ağaçlığımla meyveyi veriyorum da Allah'ın emrine itaat ediyor, sözünü tutuyor, vazifemi yerine getiriyorum da. Sen insanlığınla vazifeni yerine getirmezsen odundan daha odun olmazsın demiyor mu? Kan ve fışkın ortasından sütü ikram eden Allah aslında memeler musundan bunu göndererek hayvanların fiili haliyle bize şunu demiyor mu? Ey insanlar! Hayvanlar bize şöyle diyor. Ey insanlar, ben Allah'ın emriyle kan ve fışkı ortasından onun izniyle bu safi gıdayı, sütü size veriyorum da sizler insan olarak kendi nimetlerinizi, kendi vazifelerinizi, ibadetlerinizi niye yapmıyorsunuz demiyorum. Onun için bu fiili uygulamaların bir tanesini bir kurt kavliyle, diliyle ve sözüyle dillendirmiş. Bir tarihte Reysa-i Kureyş'ten Ebu Süfyan ile Safvan bir kurdu gördüler. Bir ceylanı takip edip harem-i şerife girdi. Kurt dönmüş, sonra taaccüp etmişler. Kurt konuşmuş, Risalet-i Ahmedi'yi haber vermiş. Ebu Süfyan Safvan'a demiş ki, bu kıssayı kimseye söylemeyelim, korkarım Mekke boşalıp onlara iltihak edecekler. Tabi kurt aslında burada bir ceylanı takip ediyor. Sonra dönerken o insanlara, yani orada bulunan Ebu Süfyan'a ve diğerlerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberliğini şahitlik ederek o zaman Medine'de bulunan Peygamber Efendimiz'e inanmaları gerektiğini onlara onların anlayacağı insan diliyle ifade etmiş. Elhasıl kurt kıssası kat'i ve mani mütevatir gibi kanaat verir. Öyleyse öncelikle biz kuşlarla ilgili bir çok olaylardan birkaç tanesini okuduk. Sonra kurtlarla ilgili olaylardan birkaç tane okuduk. Öyleyse kuşlar ve kurtlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberliğini tasdik ediyorlar. Üçüncü hadise, 5-6 tarikle mühim sahabelerden nakledilen cemel hadisesidir. Yani deve. El cümle Ebu Hureyre ve Salebe İbni Malik ve Cabir İbni Abdillah ve Abdullah İbni Cafer, Abdullah İbni Ebi Yafa gibi müteaddi tarikler ve o tariklerin başında sahabeler müttefikan haber veriyorlar ki deve gelmiş Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a tahiyye-i ikram nevinden secde edip konuşmuş. Tabi devenin Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a secde etmesi haşa Allah-u Teala'ya secde edilir ve başkasına secde edilmez anlayışına aykırı değil. Yani burada Peygamberimize yapılan secde haşa Allah'a secde yapılan secde cinsinden değil. Ne gibi? Bunun örneği Kur'an-ı Kerim'de var. Mesela melekler Adem'e secde etti. Yani ne demek secde etti? Tabiri caizse Adem Aleyhisselam bir Kabe gibi olmuş. Melekler de Allah'ın emrini yerine getirerek Adem Aleyhisselam'a dönerek secde etmişler. Adem Aleyhisselam'a secde etmiyorlar. Allah'a secde ediyorlar. Biz de nitekim Kabe'ye uzaktan ve yakından Kabe'ye dönerek secde ediyoruz. Ama Kabe'ye secde etmiyoruz. Allah'a secde ediyoruz. Ama Allah'ın itaatimizi, emrimizi Allah-u Teala Kabe'ye dönerek secde edin dediği için Kabe'ye dönerek secde ediyoruz. Demek ki bu hayvan da ve benzeri hayvanlar da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a görünüşte secde ediyorlar ama hakikatta bu hürmet ifadesidir. Allah'a secde ediyorlar. Ama Allah'a olan secdelerini Peygamber Efendimiz'e dönerek yapıyorlar. Peygamber Efendimiz'in peygamberliğini tasdik etmek için bunu yapıyorlar ve bu şekilde gösteriyorlar. İşte deve, onun için Üstad Hazretleri yanlış anlaşılmasın diye tahiyye-i ikram nevinden, yani hürmet, saygı ve ona gösterdiği değeri ifade etmek anlamında ona doğru secde ediyor. Yoksa hakikatta ibadet anlamında Allah'a secde ediliyor. İşte tahiyye-i ikram nevinden secde edip konuşmuş ve birkaç tarih haber veriyorlar ki o deve bir bağda kızmış, vahşi olmuş, yanına kimseyi sokmuyor, hücum ediyordu. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam girdi, deve geldi. İkramen, hürmeten, saygı olarak secde etti. Yanında ıhtı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam yular taktı. Deve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a dedi. Beni çok meşakkatli şeylerde çalıştırdılar. Şimdi de beni kesmek istiyorlar. Onun için kızdım. Deve sahibine söyledi. Böyle midir? Evet dediler. Bu tabi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu olayına şahit olanların tamamı imanlarını inkişaf ettiriyorlar. Eğer imana girmeyenler varsa Peygamberimizin peygamberliği onlara ispat edilmiş oluyor. Aynı zamanda bu develer tayfesi adına da bu devenin Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a özel bir hürmet ve saygı göstergesi. Hem Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Adba ismindeki devesi Vefat-ı Nebevi'den sonra kederinden ne yedi ne içti. Ta öldü. Ve subhanallah. Peygamberimizin ayrılığına dayanamayarak Peygamberimizden sonra çok otlaklı yerleri bırakmışlar. Bunu serbest bırakmışlar. Hiç işlerde kullanmamışlar. Ama o hiç yememiş, içmemiş ve vefat etmiş. Hem o deve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ile mühim bir kıssayı konuştuğunu Ebu İshak İsferaini gibi bazı mühim imamlar haber vermişler. Bunu şifa şerhlerine baktım ben. Orada şöyle bir kıssa anlatılıyor. Adba Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a "Ya Resulallah, benim vahşi hayvanlarla karşılaştığım yerlerde bu Muhammed'in devesidir, Allah'ın Resulü'nün devesidir, buna dokunmayın" diyorlar. "Ben herhangi bir yere otlağa çıktığımda bütün yiyecek şeyler beni ye, beni ye ey Allah'ın elçisinin devesi" diyorlar demiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberini tasdik etmiş ve ondan bir istekte bulunmuş. Peygamber Efendi demiş ki, "Ya Resulallah, bu dünyada senin bineğin olmayı nasip etti Allah bana. Ben senden yine cennette de senin deven olmak istiyorum." Deyince Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam demiş ki, "Allah senin bu isteğini kabul etti." İşte burada konuşulan mühim kıssa bu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ile böyle konuşmuş ve ondan istediği tek şey, dünyada onun bineği olduğu gibi cennette de onun bineği olmak. Yani bizler de bundan ders alarak dünyada onun ümmeti olduğumuz gibi, "Ya Rabbi, cennette de onun ümmeti olarak onunla beraber cennete girenlerden olmayı, onunla beraber rü'yeti cemal-i ilahiye müşerref olmayı nasip eyle ya Rabbi." Tabi onunla beraber olabilmek için de inşallah sünnet-i seniyyesine, İslamiyetine ve onun getirdiği hakayık-ı imaniye kemal-i sadakatle itaat etmek ve inşallah hayatımızı onun hayatına uygun geçirmek gerekiyor ki Rabbimiz de inşallah bu isteğimizi lütfuyla kabul buyursun. Hem nakli sahih ile Cabir ibn Abdillah'ın bir seferde devesi çok yorulmuştu. Daha yürüyemiyordu. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam o deveye ufak bir dürtmek ile dürttü. O deve o iltifat Ahmedi'den o kadar bir çeviklik, bir sevinçlik peyda etti ki daha süratinden dizgini zapt edilmiyor, yolda yetişilmiyordu. Hazreti Cabir haber veriyor. Peygamberimizin dokunmasıyla devenin ne hale geldiğini görüyoruz. Yani sabah namazına kalkarken Allah bizi uyarıyor. "Es-salatu hayrun minen nevm." Müezzinin diliyle bizi uyarıyor. Namaz uykudan hayırlıdır. Allah-u Teala Peygamberimizin diliyle bütün emirlerini bize ulaştırıyor. Tabi bizim bu deveden geri kalmamamız gerekiyor. Onun emir ve yasaklarına uyma konusunda. Bir deve Peygamber Efendimizin hafif dokunmasıyla bu hale geliyor. Hatta bununla ilgili pek çok örnekler var. Konumuz uzamasın diye onları aktarmıyoruz. Dördüncü hadise, başta İmam Bukhari, Eymey Hadis haber veriyorlar ki, bir defa gecede Medine-i Münevvere'nin haricinde düşman hücum ediyor gibi mühim bir hadise inşa edildi. Yani bir şaya vuku oldu ki düşman baskın yaptı gibi. Sonra cesur attılar, çıktılar, gittiler. Yolda görüyorlar bir zat geliyor. Baktılar Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dır. Ferman etmiş, bir şey yoktur. Meşhur Ebu Talha'nın atına binip Şecaat-ı Kutsiyesi muktezasınca herkesten evvel gitmiş, tahkik etmiş ve dönmüştü. Resul-i Ekrem Ebu Talha'ya ferman etmiş Peygamber Efendimiz. "Vecettu faraseke behra." Arapların hiç insanı sarsmayan, böyle denizde bir geminin yürümesi gibi, hızlı yürümesi gibi yürüyen ve hızlı yürüyen, çevik yürüyen atlarına bahır derlerdi. Peygamberimiz demiş ki, "Yani senin atın sarsmadan gayet çabuktur" buyurmuş. Halbuki Ebu Talha'nın atı katuf tabir edilen yürüyüşsüz kısmından idi. O geceden sonra hiçbir at ona karşı yürüyüşte mukabele edemiyordu. Bunların hepsi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberliğin delillerindendir. Bir tane daha okuyalım. Hem nakli sahih ile bir defa Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam seferde namaz kılacak vaktinde atına dedi, "Dur." O da durdu. Namaz bitinceye kadar hiçbir azasını kımıldatmadı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz vakti gelince atına demiş, "Dur, biz namaz kılıncaya kadar deprenme, hareket etme" demiş. ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine itaat eden bu at, Peygamberimiz namazı bitirinceye kadar hiç kımıldamamış. Yani üstadımız sonunda bir ifade kullanacak. Böyle hayvanlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü dinler ve itaat ederlerse hakikaten bizim onlardan geri kalmamamız gerekiyor. Beşinci hadise, son hadiseyi okuyalım. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetkarı Sefine, Yemen valisi Muaz İbni Cebel'in yanına gitmek için Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan emir alıp gitmiş. Yemen'e gidecek bir gemiyle yola çıktığı ve geminin yolda parçalandığı, battı. O da bir tahta parçasına sarılarak vahşi hayvanların çok bol olduğu bir ormana sahilden çıktığı şeklinde rivayetler var. Böylece yolda bir aslan rast gelmiş. O Sefine ona demiş, ben Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetkarıyım. Aslan ses verip ayrılmış, ilişmemiş. Diğer bir tarih haber veriyorlar ki Sefine döndüğü vakit yolu kaybetmiş. Bir arslana rast gelmiş, arslan ona ilişmemekle beraber yolu da göstermiş. Kendisi bizzat Sefine radıyallahu anh Efendimiz anlatıyor. Aynen böyle gerçekleşmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir elçisine, bir ashabına, Peygamberimiz hürmetine arslanlar ilişmiyor. Ve yolu kaybetmişse ona yol gösteriyorlar. Peygamber Efendimizin Allah katında ne kadar değerli olduğu hakikaten yüzlerce, binlerce örnekten anlaşılıyor. Bir tanesi bile yeter ama binlercesi var. Hem Hazreti Ömer'den haber veriyorlar ki demiş, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına bir bedevi geldi. Yani çölde yaşayan kişilere bedevi deniyor. Arapça dağb denilen bir susmar, yani keler elindeydi. Dedi, eğer bu hayvan sana şehadet etse ben sana iman getiririm, yoksa iman getirmem. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam o hayvandan sordu. O susmar fasih bir dille risaletine şehadet etti. Yani o keler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olduğunu söylemiş ve bir mucize olarak oradakiler bunu işitmişler. Hem Ümmül Müminin Ümmü Selim haber veriyor ki bir ceylan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ile konuşmuş ve risaletine şehadet etmiş. Bu olay nasıl olmuş diye ben araştırdım. Şöyle, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir çadırın yanında bir direğe bağlı bir ceylan görür ve sorar bu ceylan kime aittir diye. Falan bir kişiye aittir. Ceylan orada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a arzu hal etmiş. Oradaki olanların da duyacağı şekilde, anlayacağı şekilde demiş ki ya Resulallah, benim iki tane yavrum var çölde ve o yavrum şu anda aç. Ben de memelerim sütle dolu. Onlara bu sütü vermem gerekiyor demiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o ceylana, peki ben seni salsam gitsen o yavrularına sütü verip tekrar geriye gelir misin? Evet ya Resulallah, gelirim demiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ceylanın ayaklarını çözmüş ve ceylan gitmiş. Bir müddet sonra orada bulunanlar aktarıyorlar. Kehleye kehleye o ceylan gelmiş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına. Peygamberimiz onun ayaklarını tekrar bağlamış. Ve o ceylanı yakalayan kişiye demiş ki bu ceylanı bana satar mısın? O da evet satarım demiş. Peygamberimiz ücretini vermiş ve ceylanı satın almış. Sonra ceylanın ayaklarını tekrar çözüp onu serbest bırakmış. Evet, Peygamber Efendimizin peygamberliğine, şahitliğe ve yavrularına süt vermekte bu kadar hassas olan bir hayvancağıza Allah-u Teala'nın bir ikramı, bir ihsanı. İşte bunun gibi çok misaller var. Hem de kat'i şöhret bulmuş birkaç numuneyi gösterdik. Ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımayana ve itaat etmeyene deriz. Hani tanımayanlara niye tanımıyorsunuz denecek. E tanıdığı halde itaat etmeyenlere de tanıyorsunuz da niye itaat etmiyorsunuz denilecek. Ey insan, ibret alınız. Kurt, arslan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıyor, itaat ediyorlar. Sizlerin hayvandan, kurttan aşağı düşmemeye çalışmanız iktiza eder. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.